Ayrım 5. TMMOB Engelli Çalıştayı Sayfa 32. Engellilere Psikolojik ve Sosyal Etkiler. Adem Kuyumcu, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği. Diğer katılımcı konuşmacılar kanunları bahsettiler, ifade ettiler. Ben de uygulanmasını, engelli olarak bizim algımızla ve ailelerin algısıyla neler yapıyoruz, bizim hatalarımız ne, onları işlemek istiyorum. Nüfusumuzun %12'si engelli. Yani 9 milyona yakın insanımız kayıtlı olarak engelli. Peki sadece 9 milyondan mı bahsediyoruz? Hayır. Çünkü annemiz, babamız, kardeşimiz, çocuğumuz bunun içinde. Yani 40 milyon kişiyi direkt ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Peki ne yapılıyor bu 40 milyon için? 2005 yılında Özürlüler Kanunu çıkarıldı. Yayınlandı. Uygulanması için talimatlar gönderiliyor sürekli olarak. Ama uygulayıcılarda büyük sorunlar var. Hizmet içi eğitimlerde de büyük sorunlar var. Sonra ailelerimiz, sonra o toplumun diğer bireyleri, sivil toplum örgütleri, devletin ilgili kurumları, aileler ve engellilerin zihniyeti tamamen değişmeli. Çünkü 40 milyon değişiyorsa eğer nüfusun tamamı değişecektir. Önce çuvaldızı kendinize batırmalı. Ülkemizde çocuğu engelli olarak doğmuş veya aile bireyi sonradan engelli olmuş aile fertlerinin kabullenme süreciyle ilgili rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık verilmiyor. Bu büyük bir sorun. Çünkü bu durum ailenin bir engelliyle nasıl yaşayabileceğini bilmemesinden ötürü hayatını zindan haline getiriyor. Bir an önce devletin ve herkesin birey olarak da kabullenme süreciyle ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Sorunlardan biri ülkemizde engelli çocuğu olan babalar çocuğuyla genelde ilgilenmiyor. Bütün yük annenin üzerinde. Zaten Türkiye'de kadınlar eşlerine bakarlar, annelerine babalarına bakarlar, engelli çocuklarına bakarlar, eşlerinin ailelerine bakarlar ve bütün yükü kadınlar taşır. Toplumda da tamamen soyutlanmıştır, ötekileşmiştir. Bununla ilgili kadınlara yeterince destek de yok maalesef. Engelli çocuğu var diye utanan insanlar var. Onların varlığından bahsetmek istemiyorlar. Türkiye'de 600 binin üzerinde otizmli var ve bunların çoğu orta ve üst gelir ailelerine mensup çocuklar. Hiçbirini göremiyorsunuz. Sadece ajite edilenleri yani basının ajite ettiğini ve size gösterdiğini görebiliyorsunuz. Ailenin kabullenme sürecindeki diğer sorun kadercilik ve engellilik durumunun ne zaman düzeleceği, ne zaman görmeye başlayacak, ne zaman işitmeye başlayacak, ne zaman konuşmaya başlayacak, ne zaman ayağa kalkıp yürüyecek. Bunları bekliyor aile. Böyle bir şey mümkün değil. Tıbben sonuca varılmışsa eğer mucize mümkün değil. O yüzden ailelerin eğitilmesi gerekiyor. Kabullenme süreçlerinin nasıl yapılacağına dair bakanlığın bu konuyu çözmesi gerekiyor. Aksi halde engellilerin ailelerinden gördükleri işkence sürekli devam edecek, huzursuzluk ve mutsuzluk devam edecek. Babaların yaygın kanaati de şu, ben para kazanıyorum, getiriyorum, anne bakacak. Diyorum ki engelli çocuğunuz için diğer çocuklarınıza yaptığınız yatırımı yapıyor musunuz? Ne gereği var deniyor, o da birey, onun da yaşam hakkı var, o da insan, onun da eğitim hakkı var, onun da sanatla, sporla uğraşma hakkı var. Eğer sen kendi çocuğunu ötelersen eğer, şikayet ettin toplumda doğal olarak diğer insanlar da öteleyecektir. Aileler engelli olmayan çocuklarına yaptıkları eğitim yatırımını, sağlık ve bilgilendirme yatırımını engelli çocuklar için de yapmalıdır. İşin diğer boyutu engellinin kabullenme konusu var. Engellilerde çağdaş ülkelerde durum şöyledir. Çocuk 3-4 yaşına geldiğinde engelliliği tespit edilir, alınır aileden, yaklaşık 1-2 yıl rehabilite edilir. Yani hayata nasıl bağlanacağı, nasıl tutunacağı, yaşamını nasıl sürdüreceği, eğitim, sağlık ve diğer hizmetleri nasıl alacağına dair iyi bir yeniden yaratma programından geçirilir. Bu sürede aile de tabii ki rehabilite edilir. Engelli çocuğu ile birlikte nasıl yaşayacağına dair. Türkiye'de henüz bununla ilgili bir uygulama yok. Psikolojik danışmanlık hizmetleri var, kurumlar var ama onlar da çok yetersiz. Aile içerisinde dışlanmış olan, eğitim ve diğer hakları alınmış olan, yaşama katkısı sağlanmamış olan engelli birey doğal olarak psikolojik olarak sorunlar yaşıyor. Hayata bağlanmıyor ve bunun sonucunda da kötü şeyler yaşıyoruz biz. İstihdam edilmiyor, eğitim alamıyor, istihdam ediliyor, orada sorunlar yaşıyor. Sorunların başında eşitlik var. Sorunların başında iş yerlerindeki fiziki engeller var. Sorunların başında ulaşım problemi var. Ulaşamadığı için işinden atılan arkadaşlarımız var. Sabah işe giderken otobüse binemediği için, işe gitmediği için ceza alan arkadaşlarımız var. Engellerin hayatın içinde kalması için önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Konunun diğer boyutu ailenin istekleri. Siz hiç meydanlara çıkıp da çocuğuma eğitim hakkı istiyorum ve ya sağlık hizmetini daha iyi almasını istiyorum diyen bir engelli ailesi gördünüz mü? Hayır. Çok azı hariç. Aile ne istiyor? Maaş, bakım ücreti, vergi muafiyeti, bir de çok yoğun olarak yaşanan ben ölürsem ya da benden sonra engelli çocuğum veya yakınım ne olacak endişesi. Peki engelli ne istiyor? O insan olarak haklarını istiyor. Eğitim, istihdam, sağlık, diğer bireyler gibi sosyal hayatta yer alabilme hakkını istiyor. Onun da en büyük kaygılarından biri, birlikte yaşadığım kişi vefat ederse veya o da engelli hale gelirse ben ne olacağım kaygısı. Çevremdeki birçok özellikle zihinsel engelli veya başka birinin yardımıyla yaşayabilen engellilerin kaygısı budur. Altını kalın harflerle çiziyoruz. 40 milyon kişi ilgilendiriyor ve bunun en az 20 milyonu seçmen diyoruz. Yine de ilgilenmiyorlar. Engelliler günü geldiğinde iki konuşma yapalım. Niye engelli dendi de özürlü denmedi lafları, birkaç tane şova dönük gösteri, basın da bunları taşıyor, bitti bu iş. Bu arada bu engelli, özürlü ve sakat meselesiyle ilgili koca koca yazarlar her 3 Aralık'ta yazı yazıyorlar. Bize engelli denmiş, özürlü denmiş, sakat denmiş, hiçbir önemi yok. Çünkü gerçekte engelleri kaldırmıyor, yaşama katılmamızı sağlamıyor. Başka bir sorun da eğitim alanlarının engelli olmasıdır. Okulların ulaşılabilir olmamasıdır. Bunun dışında daha yoğun sorunumuz ne? Engelli olarak okula gidiyoruz veya çocuğunuz okula gidiyor. Eğer çocuğunuz zihinsel yetersizse, otizmli ise orada RAM tarafından gönderilmiştir. Çünkü amaç kaynaştırmak. Önce okul müdürü çıkıyor karşımıza. Biz sorunlu öğrenci istemiyoruz diyor. Bunlar gerçek. Dava örnekleri var ayrımcılıktan. TCK 122'den dolayı. Okul müdürünü geçiyoruz. Öğretmen ben böyle bir çocuk sınıfta istemem diyor. Ama %10 kontenjan var. RAM göndermiş. Yani Milli Eğitim Rehberlik ve Araştırma Merkezi göndermiş. Bakın bunları yapanlar da insanlar. Toplumun içinde yaşayan, çağdaş olduğunu söyleyen insanlar. Onu geçiyoruz. Ailelerden bir tanesi, sınıftaki öğrenci velilerinden bir tanesi diyor ki, benim çocuğum neden bir zihinsel engelliyle ya da otizmliyle aynı sınıfta okusun diyor. Dirençle karşılaşıyoruz. 2010 yılında yanlış sonda kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden engelli sayısı 120. Yanlış sonda kullandığı için mesane iltihabı olup hayatını kaybetmiş 120 insandan bahsediyoruz. Çok mu küçük rakam? Benim için çok büyük rakam. Çünkü bir kişi bile benim için önemli. Hastanelerde engelliler için pozitif ayrımcılık var. Tamamen güzel. Ama raporda çok büyük sorunumuz var. Otizmli bir çocuğun en büyük düşmanı koku, kalabalık ses, yanlış renklerdir. Otizmli çocuğu 6 ayda bir ya da 1 yılda bir o ortama sokup engelli raporu aldırmak yanlıştır. Bu işlemin evlerde yapılması gerekir. Otizmli çocuklar dönem dönem öfke nöbetleri geçirirler ve kendilerine zarar verirler. Ya da çevresinde insanlara değil, en yakınındakilere zarar verir. Sakinleştirici yapmak gerekir. 112 acil servis ambulansları bu sakinleştirici yapamıyor. Ne yapıyor insanlar? Çocuklarını evlerinin bir odasına kapatıyorlar. Çocuk orada kendisini harap ediyor. Toplumdaki bu yanlış yaklaşımın da kırılması gerekiyor. Teşekkür ederim. İkinci oturum, kurumların engelliye yaklaşımı ve politikaları. Ekin Özbek, sunucu. Değerli konuklar, İşitme Engelliler Derneği Başkanı işaret dili tercümanı ve eğitmeni Mine Taş Kaldıran'a emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi çalıştayımızın kurum adına konuşmalar başladığında gerçekleşecek ikinci oturumunu yönetmek üzere TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Alaaddin Aras'ı davet ediyorum. Oturum Başkanı Alaaddin Aras, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi. Değerli katılımcılar, tekrar hoş geldiniz. Yemek sonrası bir mahmurluk var ama umarım konuşmacılarımız bu mahmurluğu giderirler. Konuşmacılarımız da süreleri çok aşmazlarsa iyi olur. Çünkü bir sonraki foruma zaman kalmamış olur. Bu anlamda ben özellikle konuşmacılardan ve dinleyicilerden yardım istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu oturumumuzda arkadaşımızın anons ettiği gibi kurumlar adına konuşmalar yapılacak. Bu çalıştayın düzenlemesinde Ayşegül Oruç Kaptan'ın çok ciddi emekleri oldu. Bunu ben ifade etmek istiyorum. Böyle bir çalıştay gündeme geldiğinde acaba katılım olur mu, becerebilir miyiz diye tereddütle bakmıştık. Ama çok önemli bir adım oldu. En azından TMMOB camiasında şehir plancıları, mimar, mühendis arkadaşlarımız bundan sonra kent yaşamında nasıl davranması gerektiklerini, en azından eleştirebileceklerini bu çalıştay sayesinde görmüş olacaklar. Ayşegül Oruç Kaptan'a çok teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına Sayın Fatma Gökmen Hanımefendi, ODTÜ Mezunlar Derneği Engelsiz Yaşam Komisyonu adına Sayın Claire Özel, Çankaya Belediyesi adına Sayın Eser Atak, Engelliler Konfederasyonu adına Sayın Hasan Tatar, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği adına da Sayın Nezih Çıngır. Eğer konuşmacı arkadaşlarımın izni de olursa konuşmaya sağ baştan başlayarak Sayın Eser Atak'tan başlayarak devam edelim. Eser Atak, Şehir Plancısı, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı. Merhabalar. Sunuşum öncesi kendimle ilgili ön bilgi vermek istiyorum. Şu an Çankaya Belediyesi'nde üst yönetici olarak görev yapıyorum. Şehir plancısıyım. TMMOB camiasındanım. Yani 11 yıl Başbakanlık Özürlüler İdaresi'nde uzman olarak görev yaptım. O alanda ihtisaslaştım. Sabah oturumundaki şehir plancısı meslektaşım Deniz Çağlayan'la aynı odayı paylaşıyorduk. Mesai arkadaşıydık. Ardından son 2,5 yıldır da Çankaya Belediyesi'nde görev yapıyorum. TMMOB'nin düzenlediği bu konu başlığı önemli bir konu. Engelli mühendis, mimar, şehir plancıları konusu şimdiye dek çoğunlukla meslek ortamında göz ardı edilmiş bir meseleydi. Biz de okulu bitirdiğimizde bu konuda hiçbir fikir sahibi değildik açıkçası. Daha sonra hasbelkader girdiğimiz kurum sayesinde bu konuyla haşır neşir olma şansını yakaladık. Ardından bir yönetim deneyimiyle bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün ben size hem oradaki birikimim hem de yerel yönetim düzeyinde yüz yüze olduğumuz sorunlarla ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yerel yönetimlerin ulaşılabilirlik bağlamında önemi nedir? Ulaşılabilirlik konusunda yasal sorumlulukları nedir? Özellikle ilçe ve büyükşehir belediyeleri arasındaki yetki ve görev paylaşımından kaynaklanan sıkıntılar nedir? Bir takım hatalar yapılıyor. Bu hataların temelinde neler var? Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulaşılabilirlik herkes için önemli ve gerekli. Yaşam çevremiz çoğunlukla standart bir insan tipine göre planlanıyor maalesef. O da 25-45 yaş arasındaki sağlam erkek nüfustur. Buna göre planlandığı için herkes için erişilebilirlik kavramı bunun neresinde diye sormak gerekiyor. Çoğunlukla her insanın gözü sağlam, kulağı sağlam, tüm kaslarının gücü yerinde, her engeli kolaylıkla aşabilecek olduğu varsayılıyor. Bu standarda göre planlanıyor maalesef yapılı çevre. Fakat toplum yaşamı içinde pek çok grup var. Engelliler başta olmak üzere yaşlılar, hamileler, yük taşıyanlar, çocuklar, bebekler, iri ve şişman kişiler, bebek arabalılar ve benzeri bu grubu genişletmek mümkün. Dolayısıyla her an herkes bu engellerle kent yaşamı içinde karşılaşma durumunda. Bebek arabalılar, yük taşıyanlar, süpermarket arabasını taşıyan çocuk, bir bebek, engelliler de bunun içinde. Diyoruz ki engelsiz bir çevre herkes için gerekli. Engelliler için bir düzenlemeden bahsetmiyoruz burada. Engelsiz düzenlemeler herkes için gerekli. Çünkü her an herkes bir şekilde hareket kısıtlılığı durumunu geçici ya da kalıcı olarak yaşayabilir. Yorgun olabilirsiniz, her şeyin ötesinde ve basamak tırmanmak istemeyebilirsiniz. Bu gayet doğal, insani bir durumdur. O nedenle çevremizin her insanın kolayca kullanabileceği şekilde düzenlenmesi önem arz ediyor. Bu konuda bazı yasal düzenlemeler yapıldı. 1997'dir bunun miladı. 1997'de 571 ve 572 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle çeşitli yasalara çeşitli hükümler eklendi. Bunlardan biri de 3194 sayılı imar kanunudur. Ardından 1999'da imar yönetmeliklerinde düzenlemeler yapıldı. Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunlarında bazı düzenlemeler yapıldı. 2005 yılında çıkarılan Özürlüler Kanunu'nda da ciddi düzenlemeler yapıldı. Hatta orada süre tanımlanmıştır. 7 yıl dendi. 7 yıl içinde kentsel mekanı, yapıları ve ulaşım araçlarını özürlülerin kullanımına uygun hale getirmek zorundasınız dendi. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan tüm yapılar, açık alanlar ve ulaşım araçları için ulaşılabilirlik koşulu getirildi. Belediyeler bu kanunlara göre yapmakla sorumlu olduğu sokak, yol, açık alan, park, meydan ve benzeri tüm tesis ve araçları ulaşılabilir kılmak durumunda. İmar yönetmelikleri de aynı şekilde bu yasal düzenlemeleri getirmiş durumda. Konut, ticaret merkezi gibi yapıların projesinde özürlülerin kullanımına uygun koşullar aranmak durumunda. Biraz önce değindiğim 5378 sayılı özürlüler yasası ve 2005'ten 2012 Temmuz'una kadar düzenlemelerin tüm umumi ve resmi yapılar, sokaklar, kaldırımlar, yaya geçitleri ve şehir içindeki toplu taşıma araçları, özel kamu fark etmez ikisini de dahil etmiştir yasa, 7 yıl içinde özürlerin ulaşım ve kullanımına uygun duruma getirmek zorunda. Bu konuda standartlar da oluşturuldu. TSE tarafından önemli standartlar geliştirildi. Birisi TSE 9111 binalarla ilgili standart, birisi de TSE 12576 nolu sokak ve açık alanlarla ilgili standarttır. Kullanılan en önemli standartlar bunlar. Şimdi uygulamadaki sorunlar ve yapılan yanlışlıkların neler olduğuna değinmek istiyorum. Önce genel olarak yapılan yanlışlıkları aktardıktan sonra belediyemizin yaptığı yanlışlıkları da burada açık yürekle sizinle paylaşacağım. Yapılan temel yanlışlıklara bakacak olursak, tabii öncelikle uygulamanın yani ulaşılabilirlik standartlarının hiç dikkate alınmaması temel bir sorun. Yani hiçbir şekilde böyle bir şeyin düşünmemiş olması. İkincisi, yetersiz uygulamalar. Yani bir şeyler yapılıyor ama bunlar son derece yetersiz, sınırlı yapılıyor, standartlara uygun yapılmıyor ya da sadece ortopedik özürlere yönelik rampa yapılması ile sınırlı kalabiliyor. Diğer özür grupları düşünülmüyor ya da tekil ve ayrımcı çözümlere gidilebiliyor. Engelli otobüsü, engelli parkı gibi bir takım ayrımcı, dışlayıcı uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yapılan yanlışlıkların nedeni ne? Sorunların nedenine baktığımızda temelde bilinç, bilgi ve eğitim eksikliğini en başa koymak mümkün. Çünkü akademik ortamda yani üniversitelerde mühendislere, mimarlara, şehir plancılarına, inşaat mühendislerine, inşaat teknikerlerine ve diğer teknik elemanlara bu konu öğretilmiyor. Ulaşılabilirliğin bir yapının temel özelliği olması gerektiği öğretilmiyor. Tabii öncelikle bunu öğretebilecek öğretim üyesi kadrolarına ihtiyaç var. Onların da bilmediği bir konuyu öğretmesini bekleyemezsiniz. Öncelikle o kadroların yetişmesi önem arz ediyor. İkincisi, yürürlükteki mevzuatın kapsamı ile ilgili sorunlar var. Bir takım mevzuat düzenlemeleri yapılıyor, gerçekleştiriliyor ama bunların kapsamı gerçekten yeterli mi, değil mi soruları söz konusu. Standartlarla ilgili sorunlar var. Standartlar gerçekten ülke koşullarına uygun standartlar mı? Bence çok uzun standartlar. Bu konuda çalışmış biri olarak ve bir belediyeci gözüyle söylüyorum. Çünkü belediyelerde kimsenin bu kadar uzun standartları okumaya vakti yok arkadaşlar. Ayrıntıda boğulmayan, basit, kısa ve öz anlatımlı uygulanabilir makul koşulları içeren yeni standartlara ihtiyaç var mutlaka. Bir başka sorun, yapılanların denetimi konusunda. Hiç yapılmayan bir uygulamayı bundan sonra uygulayacaksın, yapacaksın diyorsunuz. Ama insanlarda davranış değişikliği yaratmak en zor konulardan birisidir. Yapı sektöründe çalışanları ve idarecileri yeni şeyleri adapte etmekte zorlanıyorsunuz. Yerel yönetimlerin idari yapılanmasından kaynaklanan sorunlar var. Çünkü farklı müdürlüklerden oluşuyor yerel yönetimler. Farklı yetki ve sorumluluklarla donatılmış. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri dedik. Biz ilçe belediyesi olarak 12 metrenin altındaki sokaklardan sorumluyuz maalesef. 12 metre ve üzerindeki sokakların ve tüm caddelerin yapım, bakım ve onarım yetkisi Büyükşehir Belediyesi'nde. Bizim hiçbir yetkimiz yok. Toplu taşıma hizmetleriyle ilgili büyükşehir ilçe belediyelerinin hiçbir yetkisi yok. Trafik yönleri düzenlemelerinde hiçbir yetkimiz yok. Altyapı yani kanalizasyon, doğalgaz, elektrik vesaire hiçbir yetkimiz yok. Dolayısıyla sizin bir gün yaptığınız bir kaldırma, bir altyapı kuruluşu gelip oraya bir elektrik direği koyup orayı geçilmez hale getirebiliyor. Ya da bir otobüs durağı kondurulabiliyor kaldırımın üstüne. Otobüs durağı toplu taşıma yolcularını korumak için yapılıyor ama kaldırımı kapatabiliyor. Ya da belediyenin kendi içinde de bir takım sıkıntılar ve kopukluklar var. Emlak İstimlak Müdürlüğü diye bir müdürlük vardır belediyelerin içinde. Bunlar reklam panoları ve büfeler gibi tesislerin kiralanmasıyla sorumludur. Ama biz yalnız fen işlerinde imar ve etüt proje ve benzeri müdürlüklerde yoğunlaştırırsak ilgi alanımızı o zaman o bölüm eksik kalmış oluyor. Emlak Müdürlüğü hiçbir kritere bağlı kalmadan getirip büfeyi de reklam panosunu da koyabiliyorlar, kaldırımın tam ortasına yerleştirmesine izin verebiliyor. O zaman yer boyutunu da düşünmemiz gerekiyor. Taşıt öncelikli ulaşım politikaları bir diğer konu. Maalesef Ankara'da bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. Taşıtların kent içindeki hızlı hareketi için tüm yayalar ve bunun içindeki engeller göz ardı ediliyor ve yaya üst ve alt geçitlerine mahkum ediliyor. Ben şöyle diyorum, yaya üst ve alt geçitleri yayalar için yapılmaz. Taşıtların yolda durmadan geçmesi için yapılır. O yüzden trafik ışığı yerine yaya üst alt geçitlerin tercih edilmesi, kaldırımların budanması bundandır. Atatürk Bulvarı'nın halini biliyorsunuz artık. İki yaya yan yana geçemez haldedir bulvar kaldırımlarında. Dolaylı nedenler de var. Toplumsal katılım sorunları örneğin. Sivil toplum örgütlerinin bu konudaki baskı gücünü yeterince hissettirememeleri ciddi bir sorun. Yönetimlerde süresizlik, yani bir yönetimin başlattığı uygulamayı diğer bir yerel yönetim sahiplenmeyebilir. Kimse de bunun hesabını sormaz. Yani yapılan bir uygulama bir anda kesintiye uğrayabilir. Kurumsallaşma sorunları ciddi bir sorundur. Kollamacı ilişkiler ciddi bir sorundur. İdarecilerin cehaleti ve gösteriş hayranlığı önemli bir sorundur. Yani gerçekten bir şeyi kurumsal bir şekilde yapmak yerine gösteriş, medyaya dönük, şova dönük bir takım hizmetler yapılabilir. Kaynak yetersizliği özellikle küçük belediyeler için ciddi bir sorundur. Kaçak yapılaşma gerçeği özellikle binaların erişilebilir olmasında ciddi bir sorundur. Bunlar yanlış uygulamalardan örnekler. Bakınız, standartlara uygun olmayan bir rampa. Altyapı kuruluşlarının koordinasyonsuzluğuna ciddi bir örnek yapılmış bir rampanın üstüne trafik ışığı ve bir posta kutusu koyulabiliyor. Ya da toplumsal engel dediğimiz bir rampanın önüne bir taşıt sahibi park edebiliyor. Bir üst geçit asansörünün önüne bu şekilde bile bir park mümkün. Sık görülen hatalı değerlendirmeler. Ayrımcı tekil uygulamalardan bahsettik. Engelli parkı vesaire gibi, engellilere özel toplu taşıma araçları gibi, engelliye özel asansörlü otobüsler gibi, engelliye süs asansörleri gibi uygulamalar. Bir de sık görülen hatalı değerlendirmeler var. Rampayı, asansörü ya da tuvaleti engelliler dışındakiler de kullanıyor. Bu yüzden bozuluyor. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değil. Herkes kullanacak bunları zaten. İstediğimiz de bu. Herkesin kullanması. Ama herkes kullanırken engelliler de kullanacak. Onların da kullanımına uygun olacak. Bir başka yanlış değerlendirme şu şekilde. Düzenlemeler sadece engelliler için olmalı. Başka kimse kullanmamalı. Hayır, böyle bir şey yok. Eğimi %12 değil de %15 yapsak da olur. Hayır, bu da olmaz. Mesela Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin önünde bir rampa var. Eğim uygun değil. Tarif etmemize rağmen bir şekilde düzgün gözüksün diye biraz kısa kesilmiş ve aslında kendi başına bir engellinin çıkması engellenmiş. En kısa sürede onu düzenleyeceğiz. Şimdi belediyemizin yaptığı hatalara bakalım. Belediyemizin sorumluluğunda olan kaldırımları görüyorsunuz. Örneğin kaldırım ortasına reklam panosu koymuşuz. Bunları sonra düzelttirdik. Mesela kaldırım yapılırken bazı ciddi tehlike de yaratan unsurlar göz ardı edilmiş. Aslında yine iyi niyetle yapılmış ama takılıp düşmeye müsait ciddi bir sorun yaratan bina girişine yapılmış rampalar. Yine gereksiz yere atılan kod farkları kaldırım köşelerinde. Yine bir mantar koymuşuz direkle arasına ama burası kaç santimetre, kaç santimetre olması gerekir onu düşünmemişiz maalesef. Kaldırımı yapmışız ama alçaltmayı unutmuşuz. Köşe rampasını unutmuşuz. Yine altı iyi tahkim edilmediği için sonradan bozulmuş kaldırımlar, bunlar da ciddi tehlike yaratan unsurlar. Bunları çoğaltabiliriz. Ne yapılmalı? Ne yapılmalı konusu önem arz ediyor. Bir defa eğitim birinci konu. Dediğimiz gibi bilgilendirme seminerleri, atölye çalışmaları. Daha fazla toplumsal baskı uygulanması gerekiyor sivil toplum örgütlerince ve yurttaşlarca. Toplumsal bilinci yükseltmek için medyada daha fazla yer almalı. Gösterişten uzaklaşmak ve bilgiyi kullanmak gerekli. Yani elimizde tüm bilgiler var. Bunlar ilave bir maliyet yaratmıyor. Kaldırım yaparken sadece eğimini düzgün yapacaksınız. Kullanacağınız malzeme aynı, sadece bilgiyi kullanacaksınız. Çankaya Belediyesi olarak ne yaptık, ne yapıyoruz da kısaca değineceğim. 2009 Nisan'dan bu yana ne yaptık? Öncelikle idareci ve teknik elemanlarla seminerler düzenledik. İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü gibi orada çalışan teknik elemanlarımıza bu işin doğrusunu anlatmaya çalıştık. Standartları verdik. Bu uygulamaları da zaman zaman yerinde denetlemeye çalıştık. Kaldırım bordürü modelinde üretimde değişiklik yaptık ve en fazla 15 santim yüksekliğinde olmasını sağladık. Artık tüm kaldırımlarımızda onlar kullanılıyor. Yani yapılan kaldırım ve mekanlarda engelsiz tasarım ilkelerini uyguluyoruz. Maalesef tamamını değil, kısmen. Tamamını uygulamak ciddi engeller içeriyor. Şehir merkezindeki önemli yaya akslarında engelsiz takip izi uygulamalarımız var. Görmüşsünüzdür belki Yüksel, Konur ve Karanfil sokaklarında yaptığımız düzenlemeleri. Eksiklikler varsa da onları bildirmenizi ve böylece onları bir daha tekrar etmememizi sağlamanızı rica edeceğim. Bu konuda 4 tane özel kılavuz hazırladık. Başta da dedim ya, standartlar çok ayrıntılı ve zor anlaşılır. Çok daha basit, anlaşılır kaldırımlar için, yeşil alanlar için, ayrı çöp konteynerlerinden tutun, büfelere kadar neyi nasıl yerleştireceği, ayrı ayrı hazırladık. Bunları ilgili birimlere dikkat edilmesi için noktasal olarak verdik ve onlar şu anda bunları kullanıyorlar. Ayrıca zabıta müdürlüğümüzle kaldırımları seyyar işgallerinden korumak için kaldırımlar yayalarındır kampanyası başlattık. Park etmiş araçlara bir bilgilendirme notu koyuyoruz ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz taşıt sahiplerini. Bize başvuran tüm iş yeri sahiplerine iş yerlerinin engelsiz hale getirilmesi için bir bilinçlendirme yaratmaya çalışıyoruz. Engelsiz iş yeri kılavuzu hazırladık ve tüm başvuranlara ücretsiz olarak veriyoruz. Biraz önce bahsettiğim kılavuzlardaki engelsiz yaya yolu ve kaldırım yapım esasları Fen İşleri Müdürlüğümüzce kullanılıyor. Artı bir de mevcut yaya yollarındaki engellerin kaldırılması için neler yapılması gerektiğini etap etap anlatan bir kılavuz hazırladık. Bina yapımında aranabilecek ulaşılabilirlik koşulları neler olmalıdır? İmar Müdürlüğümüz için hazırladığımız bir başka kılavuz. Yine bina parseli çevresinde kaldırım yapan müteahhitlere verdiğimiz bir kılavuzumuz var. Süreyi aştığım için özür dilerim. Hepinize teşekkür ederim. Oturum Başkanı Alaaddin Aras, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ediyoruz. Umarım bir sonraki çalıştayımızda da sahneye rampalı çıkmış oluruz. Çünkü sahnenin rampası yok. Sözü Sayın Fatma Gökmen'e bırakıyorum. 5. ayrımın sonu sayfa 40.